Ayrım 10.
Bunun da ötesinde Marx, kapitalin daha fazla okuyucu için ulaşılabilir olması amacıyla Almanca'dan İngilizce'ye çevrilmesine yönelik bir çaba içindeydi. Marx'ın işi kolay değildi. Evladı kapital konusunda basının sinsice suskunluğu onu özellikle yıpratıyordu. Bu çalışma onun bilgisini, deneyimini, düşüncelerini, araştırmalarını, tüm buluşlarını içeriyordu. Kitapta Marx'ın büyük yüreği yaşıyordu. Bu bir dahinin varoluşunun sonucu, onun başarısıydı. Kitabıma yönelik suskunluk beni sinirlendiriyor. Hiçbir haber alamıyorum. Almanlar iyi çocuklardır. Bu alanda Almanların, İngilizlerin, Fransızların, hatta İtalyanların uşağı olarak hizmetleri kendilerine benim kitabımı görmezden gelme hakkı verdi. Orada bizimkiler propaganda yapmayı başaramıyorlar. Geriye tek şey kalıyor, Ruslar gibi beklemek. Sabır, Rus diplomasisinin ve başarılarının esasıdır. Fakat dünyaya bir kez gelen kardeşlerimiz beklemekten geberebilir diye itiraf ediyordu arkadaşlarına. Düşmanların ve cahillerin düşmanca tasarısı olan kapitali gizlemek tüm işçi hareketine büyük zarar vermişti. Marx kitabıyla devrimciler ordusuna her şeyi yok edecek bir silah verdiğinin bilincindeydi. Kitap hakkında ön yargıyla, ısrarla ve kinle sustular. Ama bilim ihtiyacı olanlara taşınmalıydı. Düşmanlar boş durmuyordu. Eleştiri komplosu bir süngü gibi insanın yüreğine saplanıyor ve aynı düşüncede olanların karşı atağını gerektiriyordu. Daha fazla beklemenin imkansız olduğunu ilk anlayan Engels oldu. Genç yaştan bu yana Marx'la birlikte kendisine adadığı insanlığın çoğunluğu ile arasına sinsi bir düşman engeli koyulmuştu. Etkili gazeteler kapitalistlerin elindeydi. Engels burada bir gedik açmaya karar verdi. Kitaplar hakkında yazılan makaleler tohum taşıyan bir sürgün, gökyüzünü bir uçtan bir uca aydınlatan bir şimşektir. Gerçek dost, savaşta arkadaşını kurtarmak için öne atılması gerekip gerekmediğini sormaz ve bu doğal hamleyi yargılamak da kimsenin aklına gelmez. Bunun dışında bir seçenek, bazen gizli bir işbirliğinden kuşkulanılmaması için hem fikrinden yana çıkmanın uygun olmadığı küçük burjuva pratiğinin sakin koylarında mümkündür. Amaç yüce ve insanlara yararlıysa hem fikrine değil de kime koşacaksın? Ve yoldaşlar, pek çok burjuva gazetesinde kitabın yayınlandığına ilişkin küçük haberler, onunla ilgili görüşleri, hatta yazarın portresiyle birlikte biyografik makale yayınlamayı başardılar. Ancak portreli makale Marx'ın hoşuna gitmemişti. Çünkü o, reklama andıran hiçbir şeye tahammül edemezdi. Ben bunun yarardan çok zarar vereceğini ve bilim adamı namusuna uymadığını düşünüyorum. Meissner'in ansiklopedik sözlük editörleri benden yazılı biyografimi göndermemi isteyeli çok oldu. Göndermek şöyle dursun, mektuplarına yanıt bile vermedim diyordu Marx memnuniyetsizlikle. Marx'ın yapıtı fark edilmişti. Kapital hakkında peş peşe makaleler çıkmaya başladı. Hatta Marx'ın yıllardır ideolojik karşıtı Arnold Ruge basında yapıtın bir çağı kapsadığını ve değişik tarihsel çağların acılarının gelişim ve yok oluşuna, doğum sancılarına ve korkunç günlerine zaman zaman kör edici parlaklıkta bir ışık tuttuğunu belirtiyordu. Ücretsiz emek sonucu artı değer, önceleri kendi hesaplarına çalışan işçilerin mülk haline dönüştürülmesine ilişkin incelemeler ve sömürücülerin mallarının ellerinden alınması klasik bir olguydu. Marx engin bir bilgiye ve parlak bir diyalektik yeteneğe sahipti. Kitap pek çok insanın ve gazeteci müsveddelerinin ufkunu açmaktadır. Fakat kesinlikle kuşku yok ki genel bilince etki etmekte ve geniş çaplı ödevlerine karşın hatta bu ödevler sayesinde etki yaratacaktır. Ludwig Feuerbach da Marx'ın yapıtının kopardığı muazzam yankıdan çok etkilenmişti. Yapıtta korkunç olmakla birlikte ilginç, tartışma götürmez olguların çok fazla olduğunu belirtiyordu Feuerbach. Konunun uzmanı sayılan Profesör Ludwig, kapitale ilişkin saygılı fakat söz kalabalığı denilebilecek şeyler yazıyordu. Bununla birlikte saçma görüşler de dile getiriliyordu. Marx'ın kapitale adadığı yaşlı şair Freiligrath, yapıtı okuyarak ondan öğretici çok şeyler aldığını, rent tüccarları ve fabrikatörlerinin yapıta çok olumlu yaklaştıklarını bildiğini yazıyordu. Ünlü Yeni Ren gazetesinin eski editörü ise, kapitalin yalnızca genç tüccarlar için yararlı bir bilgi kaynağı ve rehberi olduğunu söylemişti. Süpürge otu, lavanta ve nane çiçekleriyle kaplı çimenleri, ağır ağır akan nehirleri ve yoğun fındalıklarıyla İrlanda, mütevazı yeşil tepelerle çevrili muhteşem bir ülkedir. Adada yaşayan halk yürekli, akıllı, düş gücüne, müzik yeteneğine sahip bir halktır. Ulusal çalgıları arpin, koyda bir kamışın kımıldayışını andıran hoşnameleri eşliğinde eskiden beri şiirlerini okurlardı ozanlar. Gezgin ozanlar, masal anlatıcıları, doğaçlamacılar İrlandalıları usanmadan köle sahipleriyle mücadeleye çağırıyorlardı. 17. yüzyılda Stuart, ardından Cromwell ve 3. Wilhelm, şiirsel barış içindeki patates kabuğu ülkesini boyunduruk altına aldılar ve o zamandan bu yana tek düze temiz arp sesleri bağımsızlık savaşçılarının epik şiirlerinin ezgisi oldu. Bu atsız şarkıcıları İngilizler gaddarca kovuşturuyorlar ve arp çok eski tarihlerde Eyre adası sakinlerinin adıyla anılan Fenier ülkesinin eylemsizliği nedeniyle daha çok hüzünlendiriyordu. Sömürgeciler tarafından verimli topraklarından kovulan halk bu sessiz adayı terk etti ve yüzyılın ikinci yarısı başında 3 milyondan fazla insan başka ülkelerde sığınak buldular. Sürülenlerin çoğu okyanus ötesine Birleşik Devletler'e yerleştiler. Ingalls'in ikinci karısı Lizzie Burns, adanın özgür sakinleri arasına kendilerini Fenier olarak adlandıran devrimciler tarafından başlatılan ülkesinin kurtuluşu hareketine aktif olarak katıldı. Marx'ın kızları bu eski deniz ülkesinin şarkı ve masallarını ilk kez ondan duydular. İnsanlara karşı son derece iyi yürekli, duyarlı, samimi, alçak gönüllü ve adil olan Lizzie, onlara vatanını sömürgecilere rağmen sevmeyi öğretmişti. Fenierlerin ilk birleşmeleri 50'li yılların sonunda Amerika'da İrlandalı göçmenler arasında gerçekleşmişti. Ardından onların ilk gizli dernekleri bizzat İrlanda'da kuruldu. İrlanda Devrimci Cumhuriyet Birliği adı altında birleşen örgüt, aydınlar, köylüler ve işçilerden oluşuyordu. Fenierlerin programı açıktı. İngilizlerin sömürgeci baskısına ve İrlandalı kiracıların yeni yabancı toprak ağları tarafından topraklarından kitlesel olarak kovulmalarına karşı toplu mücadele. Fenierler İrlanda'nın bağımsızlığını, Cumhuriyet'in ilanını ve toprakların işleyenlere, toprak sahibi İngilizlere inanılmayacak derecede yüksek vergi ödeyenlere verilmesini talep ediyorlardı. Büyük Britanya ile komşu olan bu adanın tarihini çok iyi bilen Engels, tüm Modena Villa sakinlerini bu konuda bilgilendirdi. Farklı özgün mizah anlayışı, yaşam dolu, daima cesur, herkese sirayet eden neşeli gülüşler İrlandalılara özgüdür ki bu da ancak keskin ve gözlemci bir zekanın ürünü olabilir. İroni bir bıçak gibidir, öldürücü de olabilir, sağaltıcı da. İrlandalıların imrenilecek basiretlerinin ürünü olan şakacılıkları genelde insan sevgisi doludur ve iğneleyici değildir. Lizzie Burns, kendisini tanıyan herkesin çok hoşuna giden tam bir İrlanda mizahı sergiliyordu. Hafifçe dolgun, yuvarlak yüzlü, küçük burunlu Lizzie, cesaretini hiçbir zaman yitirmiyor ve çevresindekilere iyimserlik aşılıyordu. Tüm Marx ailesi Fenierler için üzülüyor ve şiirde, edebiyatta ve müzikte bu denli yetenekli fakat köleleştirilmiş İrlanda halkına duydukları sempatiyi her fırsatta vurguluyorlardı. Lizzie Burns ve Laura sık sık hareketli ve nükteli İrlanda halk şarkıları söylüyorlardı. Jane için 1863 Polonya ayaklanması anısına hediye edilen siyah kurdeleli bir haç taşıyordu. Fakat İrlandalı devrimcilerin Manchester'da idam edilmesinden sonra yasa büründü ve bu eşsiz devrim kahramanlarının anısını haçına İrlanda'nın ulusal rengi olan yeşil bir kurdele takarak yaşatmaya karar verdi. Marx ailesinin kadınları da İngilizlere bir çağrı olarak yeşil kıyafetler giyiyorlardı. Paskalya bayramı için Tusi, Engels'e ve karısına hediye olarak yeşil zemin üzerine nakışla arp işlediği bir kanepe yastığı dikmişti. Jenichen tutuklu Fenierlere af taleplerinin dile getirildiği yürüyüş ve toplantılara katılıyordu. Uluslararası İşçiler Birliği tarafından Hyde Park'ta düzenlenen en önemli gösterilerden birini Jenny, Hanoverli Doktor Ludwig Kugelmann'a ayrıntılı olarak şöyle anlatıyordu. Londra'nın bu en büyük parkı kalabalık bir kadın, erkek ve çocuk kitlesine ağırlıyordu. Hatta ağaçların tepeleri bile insanlarla doluydu. Gazetelerin yazdığına göre katılımcıların sayısı 70 bin kişi civarındaydı. Ancak bunlar İngiliz gazeteleri olduğu için sayı kuşkusuz oldukça düşük gösterilmişti. Göstericiler çeşitli sloganlar içeren kırmızı, yeşil ve beyaz pankartlar taşıyorlardı. Örneğin, daima tetikte olun. Tiranlara baş eğmemek Tanrı'ya karşı borcumuzdur. Pankartların üzerinde ise bir yığın kızıl renkte Jacobin başlığı yükseliyordu ve göstericiler Marsiyaz'ı söylüyorlardı. Küçük bir İrlanda kenti olan Tipperary'de, Fenierlerin yayın organı olan Irish People'ın eski yöneticilerinden biri olan ve İngiliz mahkemesi tarafından ömür boyu sürgün cezasına mahkum edilen O'Donovan Ross'a parlamentoya seçilmişti. Bu İngiltere ve İrlanda'da çok sansasyonel bir olay oldu. Marx ailesi coşmuştu. Hepimiz mutluluktan dans ediyorduk. Tusi hepten coştu. Bir Fenier'in seçilmesine ilişkin haber İngiltere'de öyle bir panik yarattı ki diye yazıyordu Jenny. İngiliz basını bu olayı tahrif etmeye yelteniyor, özellikle de hükümetin yarı resmi organı niteliğindeki bir gazete yalanlara başvuruyordu. Demokrat Fransız gazetesi La Marseillaise bu yalan haberlere dayanarak İrlanda'daki olayları yanlış değerlendiren bir haber yayımladı. Fakat bir süre sonra yine aynı gazetede İngiliz yarı resmi gazetesinin yalanını çürüten J. Williams adlı bir yazar belirdi. J. Williams, takma adını kullanan bu yazar, Marx'ın kızı Jane Chen idi. J. Williams'ın İrlandalı Fenierler hakkında yazdığı 8 makalede cesur, akıllı bir gazetecinin üstün yetenekleri sergileniyordu. Jane Chen bu makalelerden sadece birini babasıyla birlikte yazmıştı. Williams'ın yazıları okurların dikkatini çekti ve büyük yankı uyandırdı. Marx kızının yazılarına büyük değer veriyor ve şakayla onu bizim ünlü Williams diye çağırıyordu. İrlanda sorunu üzerine uzmanlaşan Engels ise Jenny Chen'i kutluyor ve yüreklendiriyordu. Bay J. Williams haklı bir başarı kazanmıştır. Bravo Jenny Chen. Jenny Chen, Marx tarafından ustaca yazılan haberlerinde etkisiyle İngiltere Başbakanı Gladstone Avam Kamarası'nın oturumlarından birinde tutuklu bulunan Fenierlere karşı hunharca muamelenin soruşturulmasına razı olmak zorunda kaldı en sonunda. Bununla birlikte İrlanda sorununda şiddetle ezme politikasının savunucusu olan Gladstone, bu kolonideki anayasal özgürlüklerin ortadan kaldırılması ve sıkı yönetim uygulanmasına ilişkin yasa tasarısında tartışmaya açtı. Mücadele kızışıyordu. Enternasyonel İrlanda halkına yardım ediyor ve onların trajik durumuna ilişkin gerçeğin tüm dünyaya yayılmasına katkıda bulunuyordu. Ortak çıkarlar ve İrlandalılara yardım etme çabası Marx'ın karısı ve Lizzie'yi bir araya getirdi. Birbirlerine içtenlikle bağlanmışlardı. Yaşamın güçlükleri ve kaygılarından yorgun düşmüş olan Jane'nin bu zorlu günlerde insanlarda aradığı sağduyu ve ruhsal denge Lizzie'de vardı. Lizzie'nin pratik zekası, cesareti ve özveriye yatkınlığı Jenny'nin hoşuna gidiyordu. Marx'ın karısı, mücadeleci Fenierlere yardım etmekten yorulmuyordu. Hapiste azap çeken parlamento üyesi, halkının sevgilisi O'Donovan Rossa'nın kurtuluşu için kızı Jenny Chen'in başında verdiği mücadeleye, Jenny de onun çok sayıda şiirini Fransızca'ya çevirerek katıldı. Marx'ın karısı kızlarıyla birlikte Fenierleri savunma toplantılarına katılıyor ve sürgündeki Almanları İrlanda halkıyla dayanışma hareketinin içine çekiyordu. Engels ve karısının Manchester'daki evinde bu dönemde çok sayıda İrlandalı devrimci barınıyordu. Fenierlere destek vermekle birlikte Engels, onların komplocu taktiklerini, özgürlükçü yurttaşlarıyla yeterince temas kurmamalarını, yerel ayaklanmalar düzenleyip teröre başvurmalarını şiddetle eleştiriyordu. İrlanda'daki olaylara Marx da kendisini kaptırmıştı. Bir türlü geçmeyen şirpençeye karşın Marx, Alman işçilerin Londra Komünist Eğitim Derneği'nde İrlanda üzerine bir rapor okudu. Marx eşsiz bir hatipti. Coşkusu ve ikna gücüyle eğitim düzeyleri farklı dinleyicilerin tamamının ilgisini toplamayı başarırdı ve söyledikleri herkes için anlaşılırdı. Hiçbir güçlük çekmeden düşmanlarının silahlarını ellerinden alıyor ve müttefikler kazanıyordu. Bilgi derinliği ve düşüncelerindeki netlikle insanların kalbini fethederek her kapışmadan galip çıkıyordu. O okur yazar olmayan bir işçi içinde, bir öğrenci içinde, kendine güvenen bir profesör içinde aynı derecede merak uyandırıcı ve ikna ediciydi. Marx dinleyicileri İrlanda'nın İngiliz sömürgesi haline geldikten sonra yaşadığı felaketler konusunda bilgilendiriyordu. Tarımla uğraşan bu halk, buğday ve et İngiltere'ye gönderildiği için yalnızca patates ve suyla besleniyor. Ürünlerle ve rantlarla birlikte gübre de gönderildiği için toprak verimsiz kaldı. Birçok bölgede sık sık patates hastalığı belirdi ve 1846'da genel açlığa yol açtı. 1 milyon insan gıdasızlıktan öldü. Patates hastalığı toprağın verimsizliğinden kaynaklandı ve İngiliz sömürüsünün bir sonucu oldu. Et fiyatının yüksek olması ve geriye kalan küçük toprak sahiplerinin iflası, köylülerin topraklardan çıkarılmasına ve onların topraklarının hayvanlar için otluğa dönüşmesine yardımcı oldu. 9600 koyuna yer açmak için 1 milyon 100.000'den fazla insanı yerinden ettiler. Koyunlara yer açmak için kentlerin yıkılması olasılığı yalnızca Çin'de Moğollar döneminde tartışılmıştı. Bu nedenle İrlanda sorunu yalnızca ulusal bir politik sorun değil, aynı zamanda İrlanda halkının büyük çoğunluğu için toprak sorunu, var olma sorunu, yaşam ya da ölüm sorunudur. Marx Engels'e konuşmasının değişik ayrıntılarını bildirirken, çalışmasını engelleyen çirpençe ile ilgili şaka yapmaktan da geri kalmıyordu. Dün bizim Alman İşçi Derneği'nde, fakat orada 3 Alman İşçi Derneği daha temsil edildi, toplam 100 kişi, İrlanda hakkında 1,5 saatlik bir rapor sundum. Çünkü ayakta durmak benim için en kolay olanıydı. Marx İrlanda konusunda birçok yazı yazdı. İşsizlik nedeniyle İrlanda'nın kendi işçi fazlasını İngiliz işçi pazarına gönderdiğini ve bu nedenle İngiliz emekçilerinin ücretlerinin düştüğünü gözleyen Marx, bunun da İngiliz ve İrlandalı işçiler arasında karşılıklı nefrete ve ihtilafa yol açan iş, ekmek mücadelesine dönüşmesinin sakıncaları üzerinde duruyordu. İngiliz proletaryası İrlandalıları rakip kabul ediyor ve hırçınlaşıyor ve İrlandalıların karşısına egemen ulusun bir temsilcisi olarak çıkıyordu. İrlandalı İngilizler kendi ana yurdunun köleleşme nedeni olarak gördükleri ve düşman kabul ettikleri İngilizlere büyük bir öfke duyuyorlardı. Bu öfke kendi topraklarından kovulan yoksulların perişan durumdaki İrlanda'dan göç ettikleri Amerika'ya da yöneliyordu. Marx ve Engels'e göre enternasyonel her yerde ve açıkça İrlanda'nın haklarını savunmalıydı. Genel Konsey'in yükümlülüğü ise İngiliz proletaryasında İrlanda'nın ulusal kurtuluşunun yalnızca soyut bir adalet ve insani dava değil, fakat proletaryanın kendi toplumsal kurtuluşunun ilk koşulu olduğu bilincini uyandırmaktı. İrlanda halkının bağımsızlığına yönelik devrimci mücadelenin fırtınalı yükselişi, Feniyerlerin Şubat-Mart 1867'deki ayaklanması, Marx'ı büyük teorik ve politik önem verdiği sorunla daha yakından ilgilenmeye yöneltmişti. İngiltere'de güçler dengesini ve İrlanda Kurtuluş Hareketi'nin devrimci olanaklarını göz önünde bulunduran Marx, İrlanda'daki duruma ilişkin düşündüklerini yeniden gözden geçirdi. Önceden baskıcı İngiliz ulusunun işçi hareketinin İrlanda'ya özgürlük getireceğini düşünürken şimdi Yeşil Adanın ulusal kurtuluşunun İngiliz işçi sınıfının kurtuluşunun ön koşulu olacağı sonucuna varmıştı. Marx dahice öngörüsüyle komşu adadaki ulusal baskının ortadan kaldırılmasında yalnızca İrlanda halkının değil İngiliz halkının da çıkarı olduğunu ortaya koyuyordu. İngiliz çartistlerin İrlanda'nın bağımsızlık savaşlarıyla mücadele ittifakı fikrini yerleştirmek için çaba gösteriyordu. İngiliz işçi hareketinin şiarı olarak Marx, İrlanda'ya İngiltere'den ayrılmaya dek uzanacak ulusal bağımsızlık sağlanması talebini kanıtlarıyla gerekçelendiriyordu. İrlanda deneyinde Marx, ulusal sorun ve sömürge sorununa ilişkin fikirlerin gelişmesi yönünde bir adım atarak, bu ilk İngiliz sömürgesinde ulusal kurtuluş hareketinin, proletaryanın tüm metropollerindeki sosyalizm mücadelesiyle birleştirilmesi gerekliliği sonucuna vardı. Marx, mücadele veren İrlanda'yı, Genel Konsey'de savunmaya ve desteklemeye dönük kampanyaların, mitinglerin ve tartışmaların yorulmaz esinlendiricisi, İrlanda sorununa ilişkin kararları sunan ve yazan kişi oldu. Enternasyonel Genel Konsey'nin Roman İsviçresi, Avrupa'da Roman, Latin dillerinin konuşulduğu ülkelere Roman ülkeleri denir ki, bunlar İspanya, Fransa, Portekiz, İtalya ve Romanya'dır. Roman İsviçresi de İsviçre'nin Fransızca ve İtalyanca konuşulan bölgeleridir. Federal Konsey'ine mektubunda Marx, uluslararası işçi hareketinin gelişimi, her şeyden önce de İngiliz proletaryasının başarılı mücadelesi için İrlanda sorununun çözümünün önemini belirterek, İrlanda sorununun uluslararası anlamını gerekçelendiriyor. İngiliz egemen sınıflarının ekonomik güçlerinin esaslarından birinin İrlanda'ya yapılan sömürgeci baskı olduğuna işaret ediyordu. Landlordculuğun ve kapitalizmin kalesi olan İngiltere'nin zayıf karnı İrlanda'dır. Birincisi, İrlanda İngiliz landlordcuların kalesidir. Eğer bu kale İrlanda'da yıkılacaksa İngiltere'de de yıkılmak zorunda kalacaktır. İrlanda'da bunu gerçekleştirmek 100 kez daha kolaydır çünkü ekonomik mücadele burada istisnai olarak toprak mülkiyeti üzerinde yoğunlaşmaktadır. Çünkü bu mücadele orada aynı zamanda ulusal bir mücadeledir ve İrlanda'da halk İngiltere'ye göre daha devrimci bir ruha bürünmüştür, daha sertleşmiştir. Landlordculuk İrlanda'daki varlığını İngiliz ordusunun yardımıyla korumaktadır. Bu iki ülkenin zorunlu ittifakı sona erer ermez, modası çoktan geçmiş bir şekilde bile olsa İrlanda'da sosyal devrim derhal başlayacaktır. İngiliz landlordcular zenginliklerinin en güçlü kaynaklarını yitirmekle kalmayıp İngiltere'nin İrlanda üzerindeki egemenliğinin bir temsilcisi olarak moral güçlerinin en önemli kaynağını da yitireceklerdir. Diğer taraftan İngiliz proletaryası İrlanda'daki landlordcuların egemenliğini dokunulmaz kılarak onların İngiltere ile olan bağlarını da koparacaktır. İkincisi, İngiliz burjuvazisi yoksul İrlandalıların zorunlu göçmenliği yoluyla İngiltere'deki işçi sınıfının durumunu kötüleştirmek için İrlanda'nın yoksulluğunu istismar etmekle kalmadı, proletaryayı iki düşman kampa böldü. Kent işçisinin devrimci ateşliliği, Anglo-Sakson işçisinin sağlam ama ağır doğasıyla bağdaşmıyor. Bu nedenle İngiltere'nin tüm büyük sanayi merkezlerinde İngiliz ve İrlanda proletaryası arasında büyük bir uyuşmazlık var. Ortalama bir İngiliz işçisi ücretlerini ve buna bağlı olarak yaşam standartlarını düşüren İrlandalı işçileri bir rakip olarak gördüğü için nefret ediyor ve onlara ulusal ve dinsel bir antipati duyuyor. Bu durum Kuzey Amerika'nın Güney eyaletlerindeki yoksul beyazların siyah kölelere bakışına benziyor. Bu uzlaşmazlık İngiltere'de yapay olarak alevlendiriliyor ve burjuvazi tarafından destekleniyor. Burjuvazi egemenliğinin korunmasının gerçek gizinin proletaryanın bu bölünmesinde yattığını biliyor. Boğalar ve koyunlar yüzünden ana yurt topraklarından mahrum edilen İrlandalılar, nüfusun gitgide artan bir bölümünü oluşturdukları Kuzey Amerika'da, Atlantik Okyanusu'nun diğer yakasında da bu antagonizmayla yeniden karşılaşıyorlar. Onların ortak tek tutkuları İngiltere'ye olan nefretleridir. İngiliz ve Amerikan hükümetinin yandaşları Birleşik Devletler'le İngiltere arasındaki gizli savaşı sonsuzlaştırarak bu tutkuları derinleştiriyorlar. Böylelikle onlar Atlantik'in her iki yakasındaki işçiler arasında oluşabilecek dürüst bir ittifaka ve dolayısıyla da onların ortak kurtuluşuna engel oluyorlar.